28 Ağustos 2026 Cuma sabahındayız. Ajans Dijital'e hoş geldiniz. Bugün dijital hayatımızın görünmez düğmelerine bakıyoruz. Bizi ekranda tutan tasarımlardan, hesabımızı koruyan şifrelere, yapay zekanın iş akışını devralmasından, gökyüzünde yakalanan nadir hizalanmalara kadar uzanan yoğun bir akış var.
Bir de geçen günden devreden, önceki özette değinemediğimiz bazı başlıklar var. Onları bugünün sırasına aldık çünkü sosyal medya mahkemeleri, sağlık araştırmaları ve bilimsel keşifler bir gün geç konuşulunca önemini kaybetmiyor. Hızlı ama yorumlu gideceğiz.
İlk soru sert. Bir ebeveyn çocuğunun Reels akışından çıkamadığını görüyorsa, bu sadece evdeki ekran süresi meselesi mi, yoksa mahkeme salonuna taşınacak kadar kamusal bir sorun mu?
ABD'de Kaliforniya ve 28 eyaletin Meta'ya açtığı davada tam bu tartışılıyor. Instagram ve Facebook'un sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, hikayeler, güzellik filtreleri, bildirimler ve görünür beğeniler gibi özelliklerinin çocukları daha uzun süre platformda tutmak üzere tasarlandığı öne sürülüyor. Meta ise suçlamaları reddediyor.
Dur, yani mahkeme gerçekten akışın sonunda bitti ekranı görmemize kadar uzanabilir mi? Bu Instagram'ın mobilyasını değiştirmek değil, evin planını değiştirmek gibi.
Evet, iddia edilen yaptırımlar yalnız para cezası değil, tasarımın kendisine müdahale. Çocukları koruma gerekçesiyle açılan dosya, yetişkinlerin deneyimini de etkileyebilir. Çünkü Meta'nın her yaş ve ülke için ayrı ürün işletmesi pahalı ve karmaşık. Büyük resimde mesele şu, platformlar dikkatimizi sadece ölçmüyor, onu mimari gibi inşa ediyor.
Ben burada biraz öfke duyuyorum. Çünkü kullanıcı tercih etti demek kolay ama çocukta dürtü kontrolü yetişkin gibi çalışmıyor. Akşam akılda kalsın, çocuğunuzun ekran süresi yalnız aile disiplini değil, tasarım tercihleriyle de şekilleniyor. Buradan doğal olarak reklam tarafına geçiyoruz. Kullanıcıyı tutan sistem, reklam verenin kontrolünü de yeniden çiziyor.
Meta bu kez reklam verenlere kampanyalarda belirli yerleşimleri ve platformları dışlama seçeneklerinin yakında kalkacağını bildirdi. Yani bir marka yöneticisi eskiden Reels arası istemiyorum ya da şurada görünmeyeyim diyebiliyorken, daha fazla kararı sistemin performans hesabına bırakmak zorunda kalabilir. Takvim henüz açıklanmış değil.
Bu pazarlamacı için verimlilik mi yoksa direksiyonu yavaş yavaş platforma teslim etmek mi? Küçük bir işletme düşün. Bütçesi sınırlı, markasının nerede göründüğüne de hassas.
İkisi birden olabilir. Meta'nın vaadi şu, daha geniş yerleşim havuzu açılırsa yapay zeka kimin nerede tepki vereceğini daha iyi bulur. Ama markalar için görünürlük sadece tıklama değildir. Bağlam, itibar ve bazen görünmemeyi seçme hakkıdır. Mark Zuckerberg'in çizdiği gelecek, işletmenin hedef ve bütçe verip gerisini sisteme bırakması. Bu küçük işletmeye kolaylık sağlar, ajanslara ve marka ekiplerine ise neyi gerçekten kontrol ediyoruz sorusunu sordurur.
Yani bu akşam reklam veren biriysen tek cümle şu, performans raporu iyi görünse bile reklamının hangi bağlamda çıktığını sormayı bırakma. Platformların karar alma gücü reklam yerleşimlerinde artarken aynı otomasyon mantığı hukuk bürolarının masasına da geliyor.
Google, hukuk büroları için Gemini Enterprise for Legal'ı duyurdu. Platformun amacı yasal araştırma özetleri, dilekçe ve sözleşme taslakları, müşteri ve dava yönetimi gibi işleri yapay zeka ajanlarıyla hızlandırmak. Thomson Reuters, Harvey ve Legora gibi hukuk teknolojisi sağlayıcılarıyla entegrasyon planlanıyor.
Gece yarısı dosya özetleyen genç avukat sahnesi gözümün önüne geldi. İlk taslağı yapay zekadan almak rahatlatıcı olabilir ama hukukta bir yanlış kelime bazen çok pahalı değil mi?
Tam mesele orada. Hukukta yapay zeka metin üretiyor diye değil, güvenilir veriyle çalışıp çalışmadığı ve insan denetiminin nerede devreye girdiğiyle değerlendirilmeli. Google güvenlik ve gizlilik vurgusu yapıyor. Bazı büyük hukuk büroları da işbirliği içinde. Ama avukatın uzmanlığı bitmiyor, yer değiştiriyor. Hazır taslağı kabul eden kişi değil, riskini anlayan ve stratejiye bağlayan kişi değerli olacak.
Ben buna temkinli iyimserim. Saatleri alan angarya azalırsa avukat müvekkile daha çok zaman ayırabilir. Ama ajan yaptığı cümlesi sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Aklımızda bu kalsın. Hukukta hız kazançtır. Fakat denetimsiz hız riskin adını değiştirir. Kurumsal yapay zeka ağır işleri hedeflerken OpenAI aynı fikri günlük hatırlatmalara indiriyor.
OpenAI, ChatGPT'nin zamanlanmış görevlerini ücretsiz hesaplara açtı. Ücretsiz kullanıcılar en fazla 3 görev planlayabiliyor. Plus ve Pro tarafındaysa Slack, Gmail ve GitHub tetikleyicileriyle, yani bir e-posta geldiğinde ya da bir yazılım değişikliği olduğunda görevin çalışması gibi akışlar mümkün hale geliyor.
3 görev az gibi geliyor ama gündelik hayat için bayağı anlamlı. Abonelik başlangıcını hatırlat, randevu tarihini takip et, belirli bir e-postayı özetle. Küçük bir kişisel operasyon odası gibi.
Evet, ama sınırı iyi görmek lazım. Bu artık sadece bana saat 7'de hatırlat değil, başka sistemlerdeki değişikliği izleyen bir yardımcıya dönüşüyor. OpenAI bazı site girişlerinde kullanıcı adı ve şifreyi ChatGPT'nin görmediğini söylüyor. Bu önemli bir güvenlik vaadi. Benim şüphem sahada güvenilirlik. Yanlış zamanı takip ederse ya da eksik özetlerse kolaylık bir anda iş yüküne dönüşür.
Ben yine de ücretsiz 3 görevle deneme kapısının açılmasını önemsiyorum. Bu akşam yapılacak şey basit. Kritik olmayan bir görevi deneyip hayatınızı kolaylaştırıyor mu yoksa daha çok kontrol mü istiyor görün. Yapay zeka bizim adımıza işleri takip ederken hesaplarımızı koruyan güvenlik katmanları da daha kişisel hale geliyor.
WhatsApp 2 adımlı doğrulamayı güçlendiriyor. 6 haneli pin yerine en az 8 karakterle harf ve rakam içeren bir şifre kullanma seçeneği geliyor. Ayrıca Android ve iOS'ta birden fazla geçiş anahtarı eklenebilecek. Yani parmak izi, yüz tanıma ya da cihaz kilidiyle farklı cihazlarda giriş yapılabilecek.
Telefon değiştirirken WhatsApp hesabını kaptırma korkusu yaşayan çok kişi var. 6 haneli pini doğum tarihi yapanlar için bu iyi haber. Ama şifre unutma derdi de büyümez mi?
Büyüyebilir. Bu yüzden seçenek korunuyor. İsteyen pinde kalabiliyor. Güvenlikte sihirli çözüm yok, katman var. SMS kodu tek başına ele geçirilirse hesap açılmasın diye ikinci adım güçleniyor. Android'de bilinmeyen arayan için ülke bilgisi ve ortak grup bilgisi gösterilmesi de dolandırıcılıkta aynı gruptayız bahanesini zayıflatabilir.
Burada akılda kalacak cümle şu. WhatsApp'ta güvenlik ayarlarına girip iki adımlı doğrulamayı gerçekten neyle koruduğunuza bakın. Dijital güvenlikte risk kişiye göre değişirken beslenmede de aynı reçetenin herkeste aynı sonucu vermediğini gösteren bir çalışma var.
Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının yeni analizi, düşük karbonhidratlı beslenmede doymuş yağ tüketimiyle genetik eğilimin birleşince bazı kişilerde LDL'yi yani kötü kolesterolü belirgin artırabileceğini gösteriyor. Veriler 600'ün üzerinde yetişkinin yer aldığı Diet Fits çalışmasının genetik verisi bulunan 431 katılımcısından geliyor.
Yani biri ketojenik ya da düşük karbonhidratla kilo veriyor, kan şekeri düzeliyor, sonra tahlilde LDL sıçraması görüyor. Bu diyet işe yaramadı mı demek, yoksa vücudun farklı cevap verdiği mi?
İkinciye daha yakın. Çalışma herkese genetik test yaptırın demiyor. Düzenli kan tahliliyle yanıtı izleyin diyor. Düşük yağlı diyette aynı ilişki görülmemiş. Fayda şu, kişiselleştirilmiş beslenme lafı pazarlama sloganı olmaktan çıkıp ölçümle anlam kazanıyor. Tehlike ise tartıdaki başarıya bakıp damardaki riski görmezden gelmek.
Bunu duymak biraz rahatlatıcı. Çünkü suçluluk yerine veri koyuyor. Akşamın notu. Düşük karbonhidrat yapıyorsanız sadece kilonuzu değil LDL'nizi de takip edin. Vücudun yanıtı da ölçmek beslenmede kritikse, tekrarlayan düşüklerde de gözden kaçan erkek faktörünü ölçmek gündeme geliyor.
Bu başlıkta tonu sakin tutalım. American Society for Reproductive Medicine, tekrarlayan düşüklerin değerlendirilmesine ilişkin kılavuzunu güncelledi ve belirli durumlarda sperm DNA parçalanması testini önermeye başladı. Bu test, spermde embriyoya aktarılacak genetik bilgide kırıklar olup olmadığını değerlendiriyor.
Bir çiftin ikinci ya da üçüncü kayıptan sonra muayene odasında oturduğunu düşününce insanın içi sıkışıyor. Ve yıllarca çoğu yük kadının bedenine yönelmişken erkek tarafındaki DNA kalitesinin geç akla gelmesi ağır geliyor.
Evet, burada mesele suçlamak değil, yükü adil ve bilimsel paylaşmak. Kılavuz herkese otomatik test demiyor. Önce diğer başlıca nedenler dışlandıktan sonra düşünülmesini öneriyor. Testin maliyeti 300 ila 500 dolar aralığında verilmiş. Sonuç bazen yaşam tarzı değişikliği, bazen laboratuvar yaklaşımı, bazen de başka tıbbi kararlar için yol gösterebilir.
Buradan çıkan tek cümle şu olsun. Tekrarlayan düşüklerde soru yalnız kadın bedenine sorulmamalı. Embriyonun diğer yarısını taşıyan sperm de değerlendirme masasında olmalı. Bunun ağırlığını saygıyla bırakıp tempoyu araştırma merakına çevirelim. Bu kez tarihin eksik yazılmış olabilecek satırlarına bakıyoruz.
Journal of Cuneiform Studies'de yayımlanan yeni makale, Asur Krallar Listesi'nin eksiksiz ve tarafsız bir cetvel olmayabileceğini savunuyor. Alexander Johannes Edmonds ve Eckhart Fromm, farklı çivi yazılı belgeler, bistel ve heykel karçaları üzerinden listede görünmeyen 3 hükümdarın izini sürüyor.
Bir kil tabletin ya da kazınmış bir sitel adının binlerce yıl sonra "Bir dakika, burada biri silinmiş olabilir" dedirtmesi çok güçlü. Tarih kitaplığı bir anda arşiv dedektifliğine dönüyor.
Çünkü krallar listeleri sadece kayıt değil, meşruiyet aracıdır. Kısa süre hüküm süren, rakip görülen ya da siyasal olarak rahatsız eden isimler dışarıda bırakılmış olabilir. Güneş tutulması sonrası iktidar mücadelesi, kazınmış adlar ve onarım metinleri bu yüzden önemli. Büyük ders şu, eski çağ tarihi taş gibi sabit değil, bazen taşın üzerindeki silinmiş iz kadar kırılgan.
Aklımızda kalsın, resmi liste her zaman bütün hikaye değildir. Geçmişin karanlık satırlarından gökyüzünün ışık eğrilerine geçiyoruz. Bu kez eksik halka çivi yazısında değil, dört yıldızın hizalanmasında.
NASA'nın TESS teleskobu, TIC-4335-45934 adlı dört yıldızlı sistemde çok nadir bir düzen yakaladı. Sistem iki ayrı ikili yıldız çiftinden oluşuyor ve gözlemde bir çiftin diğer çiftteki iki yıldızın da önünden geçtiği toplam ışıkta üç ayrı düşüşle görüldü. Bulgular arkivde paylaşıldı ve Astronomy and Astrophysics'te yayımlanmak üzere kabul edildi.
Ben bunu anlamak için şöyle hayal ediyorum. Uzakta dört lamba var, ikişerli dans ediyorlar ve bir anda iki lamba diğer ikisinin önünden geçince ekrandaki parlaklık üç kez kısılıyor. Doğru mu?
Güzel özet. TESS normalde parlaklıktaki küçük düşüşlerden gezegen ya da yıldız geçişi yakalıyor. Burada özel olan iki ikili yıldız arasında tutulmanın gözlemsel olarak ilk kez bu kadar açık gösterilmesi. Bu yıldızların tek tek kütlelerini hemen vermiyor ama sistem geometrisinin eliptik yani oval yörüngeyle uyumlu olduğuna işaret ediyor.
Bugünün bilim notu şu, bazen evrenin büyük bilgisi ekranda minicik bir kararma olarak gelir. Uzayda hizalanan sistemlerden, yeryüzünde rotası daha öngörülebilir kamyonlara iniyoruz. Otomasyon bu kez lojistikte ölçek büyütüyor.
Gatik, otonom kamyon teknolojileri için $200 milyon yatırım aldı. Tura Qatar Investment Authority ve Koch Disruptive Technologies liderlik etti. Şirketin toplam finansmanı yaklaşık $500 milyon çıktı. Gatik'in odağı uzun yol değil, dağıtım merkezleriyle mağazalar arasındaki düzenli orta mesafe rotalar.
Marketin arka kapısına gelen kamyonda sürücü olmadığını düşününce işin soyut tarafı bitiyor. Bu perakende zinciri için maliyet ve düzenlilik, çalışanlar içinse işin niteliğinin değişmesi demek.
Aynen ve Gatik'in avantajı karmaşık her yere gitmek yerine tekrar eden rotalara odaklanması. Walmart, Kroger, Loblaw, Tyson Foods ve PepsiCo gibi müşterilerden söz ediliyor. Ama başarı yalnız yatırım büyüklüğüyle ölçülmez. Güvenlik, operasyon sürekliliği ve farklı pazarlardaki kurallara uyum belirleyici olacak.
Burada temkinli bir umut var. Sürücüsüz kamyon günlük tedarik zincirine giriyorsa deneme sahasından rutine geçiyoruz. Otonom araçlar fiziksel dünyada yol alırken yazılım tarafında geliştirici ve kullanıcı asistanları da yeni platformlarla genişliyor.
SpaceX AI'ın Cursor satın alımının ardından geliştirdiği Grokbot, beta olarak masaüstü ve iOS'te belirli abonelere açıldı. Bu başlık, yapay zeka asistanlarının yalnız sohbet penceresinde değil, çalışma ortamında da yer aradığını gösteriyor. Verilen bilgiye göre Türkçe dil desteği yolda, Android sürümü ise geliştirme aşamasında.
Türkçe desteğinin yolda olması yerel kullanıcı için önemli. Çünkü yapay zeka asistanı en çok insan kendi diliyle doğal komut verdiğinde günlük hayata giriyor. Aksi halde teknoloji bilenlerin oyuncağı gibi kalabiliyor.
Ben burada biraz bekle gör tarafındayım. Beta erişim gerçek kullanıcı davranışını ölçmek için değerli. Ama kullanılabilirlik, fiyat, veri güvenliği ve Türkçe kalitesi görülmeden büyük sonuç çıkarmamak gerekir. Yine de büyük resim açık. Asistanlar masa üstüne, telefona ve çalışma araçlarına daha derin yerleşiyor.
O zaman bu başlığın tek cümlesi şu. Türkçe destek, yapay zeka asistanlarını Türkiye'de daha erişilebilir kılabilir. Ama güvenilirlik ve gizlilik test edilmeden alışkanlığa dönüşmemeli. Bugünkü akış bizi aynı noktaya getiriyor. İster mahkeme salonu, ister laboratuvar, ister telefon ekranı olsun, sistemler güçlenirken insanın karar alanını yeniden tarif ediyoruz.
Evet, teknoloji, bilim ve toplum aynı soruda birleşiyor. Kontrol kimde kalacak? Sistemlerde mi, kurumlarda mı, yoksa hala insanda mı? Bence bu akşam yapılacak en somut şey bir platform ayarına gerçekten bakmak. WhatsApp güvenliğiniz, çocuğunuzun ekran sınırı, reklam kampanyanız ya da sağlık tahliliniz. Küçük kontrol noktaları büyük sistemlerin içinde nefes alanı açıyor.
Bizim son sözümüz de bu olsun. Her şeyi bir anda çözmek zorunda değilsiniz. Ama hangi düğmenin sizde, hangisinin sistemde olduğunu fark etmek iyi bir başlangıç. Ajans Dijital'i takip etmeyi unutmayın. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere.